bu eser Altı Nokta Körlere Hizmet Vakfı Kütüphanesince seslendirilmiş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Körler Kütüphanesi tarafından Deyze sesli kitaba dönüştürülmüştür. İlgili telif hakkı yasası gereği körlerin dışında kullanımı yasaktır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane Müzeler Müdürlüğü Körler Kütüphanesi. 0212 417 25 46 0212 417 19 25 korlerbolumu@ibb.gov.tr.
Güven 1. cilt Vedat Türkali Gendaş Kültür Yayınları 1. baskı İstanbul 1999 Altı Nokta Kayıt Stüdyosu'nda seslendirilmiştir. Okuyan Narin Alemdar. Zaman, İkinci Dünya Savaşı'nın var gücüyle devam ettiği 1940'ların başı. İstanbul Üniversitesi'nde okuyan bir avuç antifaşist devrimci genç, dönemin tek muhalefet partisi olan illegal Türkiye Komünist Partisi'ni aramaktadır. Bir avuç insan, 1940'ların Türkiye'sindeki tüm boyutlarıyla sergilenen karanlığı bir ucundan yırtmak için mücadele vermektedir. Vedat Türkali, 5 kitaplık ve 2 ciltlik romanı boyunca Komintern belgelerine dayanarak hakkında verilen desantralizasyon kararının öncesindeki ve sonrasındaki TKP'nin durumunu romancılığının bilinen ustalığıyla, iç monologlar ve diyaloglarla olayların, olguların, kişilerin akışıyla ortaya koyar. Türkali, 2. Dünya Savaşı yıllarındaki Türkiye'yi anlatan güvende, Türkiye Komünist Partisi'nin tarihini sürece tanıklık etmiş bir yazar olarak tüm içsel dinamikleri ve sorunsallarıyla gözler önüne sererken, yalnızca o dönemdeki sol hareketin değil, demokratından faşistine, iş adamından polisine bir toplumun tüm farklı kesimlerinin aynalığını yapar. Türkali'nin coşkulu anlatımı karakterlere ve olaylara ilişkin derin bakışıyla birleşince, Türk edebiyatında benzersiz bir roman çıkar karşımıza. Toplumun her kesiminin görüşlerinin tarafsızca, ustalıkla aktarıldığı uzun bir yolculuk, bize kendi yanıtlarımızı üretmemizi sağlayacak yepyeni araçlar armağan eden dev bir yapıt. Vedat Türkali 1919'da Samsun'da doğdu. Asıl adı Abdülkadir Pir Hasan'dır. Orta öğrenimini Samsun Lisesi'nde yaptı. Yüksek öğrenimini 1942'de İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde tamamladı. Maltepe ve Kuleli Askeri Liselerinde edebiyat öğretmenliği yaptı. 1951'de siyasal eylemlerde bulunmakla suçlanarak tutuklandı. Askeri mahkeme tarafından 9 yıl hapis cezasına çarptırıldı. 7 yıl sonra koşullu olarak serbest bırakıldı. Rıfat Ilgaz'la birlikte Gar yayınlarını kurdu. 1960'da Dolandırıcılar Şahı ile ilk senaryo denemesini yaptı. Otobüs Yolcuları, Üç Tekerlekli Bisiklet, Karanlıkta Uyananlar gibi önemli filmlerin senaryolarını yazdı. 1965'te senaryosunu yazdığı Sokakta Kan Vardı ile yönetmenliği de denedi. Kurgusu, anlatım tekniği ve gerçekçi yaklaşımıyla çağdaş edebiyatta bir aşama olarak nitelendirilen Bir Gün Tek Başına'yı Mavi Karanlık izledi. Yeşilçam dedikleri Türkiye ve tek kişilik ölümle roman uğraşını sürdürdü. Vedat Türkali, Dallar Yeşil Olmalı adlı oyunu ile TRT 1970 oyun ödülünü, Bir Gün Tek Başına ile Milliyet Yayınları 1974 roman yarışmasında birincilik ödülünü ve 1976'da Orhan Kemal roman armağanını kazanmıştır. Senaryolarını yazdığı Karanlıkta Uyuyanlar 1965, Kara Çarşaflı Gelin 1977, Antalya Film Şenliği'nde en iyi senaryo ödülünü almış, Vedrana ve Güneşli Bataklık senaryoları da Carlo Veri Film Şenliği'nde Kidalk ve İşçi Sendikaları özel ödülünü kazanmıştır. Vedat Türkali'nin yayımlanmış başlıca eserleri Bir Gün Tek Başına, roman 1974, Eski Şiirler, Yeni Türküler, şiir 1979, Üç Film Birden, senaryo 1979, Mavi Karanlık, roman 1983, Eski Filmler, senaryo 1985, Bu Gemi Nereye, yazılar 1985, Yeşilçam Dedikleri Türkiye, roman 1986, Tek Kişilik Ölüm, roman 1990, Ölmedikçe, yazılar 1999 ve 141. Basamak, oyun. Dolandırıcılar Şahı, Otobüs Yolcuları, Üç Tekerlekli Bisiklet, Şehirdeki Yabancı, Karanlıkta Uyananlar, Bedrana, Kara Çarşaflı Gelin'in senaryolarını yazmış, Sokakta Kan Vardı, Korkusuz Aşıklar ve Kopuk filmlerinin senaryolarını yazmakla birlikte yönetmenliğini de yaptı. Güven en son eseridir. 27 Ocak 1945'te Sansar Yanhan'da güvenlikteki soruşturması sırasında yaşamını onurlu biçimde yitiren gerçek insan, yiğit devrimci Hasan Basri Alp'in yüce anısına. Bu romanın yazılmasında çalışmam boyu gerekli her konuda yardımını, desteğini esirgemeyen değerli dostum Profesör Doktor Mete Tunçay'a, Komintern arşivlerindeki incelemeler için yardımcı olan Sovyetler Birliği'ndeki araştırmalarım, gezilerim sırasında olanaklar sağlayan başta Türkolog Sayın Vera Feonova'ya, Sayın Türkologlar Kalina Belova'ya, Lariza Sofranova'ya, Tania İsmailova'ya, romanın kuruluşunda eleştirileriyle katkıda bulunan oğlum Barış Pirhasan'a, çeşitli yardımlarıyla kitaba emeği geçen tüm dostlarıma içten borçluluk duygularımla sağ olsunlar diyorum. Moskova'da devrimcilerin yaşadığı, çalıştığı tüm yerleri gezdirip sıcak anlatılarıyla tanıtan, yıllar önce yitirdiğimiz coşkulu, babacan komünist Martel Şükrü'yü saygıyla, sevgiyle anıyorum. Vedat Türkali. Savaş Yılları, 1. Kitap. Boşuna bekliyordu. Gelmeyecek demek. Saat 6'yı geçti. Tam 5 diye konuşmuşlardı. Bu kahveyi gösteren de oydu. Köprünün balık pazarı ayağının dibinde Haliç'in kıyıcığına dikilmiş köşe yapının altındaki minicik kahveyi daha önce de kaçtır görürdü ya, ilk kez oturuyordu. Köprüden Eminönü alanından akıp giden insan, araç seli, Haliç'te gezinen motorlar, mavnalar, kıyılara yığılmış dizi dizi teknelerin sayısız direkleri, tepeden bakarak yöreyi ağır ağır denetler gibi uçuşan martılar, koca bir saat boyu oyalanmasına yetmemiş, uzadıkça da çevresine daha kuşkulu bakar olmuştu. Nerede kaldı bu oğlan? Tutuklama falan olmasın? Peşine takıldılar, atlatamadı belki. Kahve önündeki 3-5 masanın balıkçı, kayıkçı kalabalığını gözden geçirdi yeniden. Konuşup gülüşen, birbirlerine takılıp şakalaşanlar, kahve, çay yudumlayanlar öylesine doğaldılar ki tek kuşkulanılacak kişi kahve duvarına yapışık masada elindeki gazeteyi okur görünen kendisiydi. Kalktı. Garsona parayı ödeyip yürüdü. 5-10 adım ötesinde sırayla bekleşen Karaköy dolmuş sandallarına giderken göz ucuyla yeniden baktı çevresine. Sonuncu kişi olarak atladığı sandaldakilere de baktı tek tek. Kucağında tavukla bir yaşlı adam, teknenin başında usul usul konuşan iki kadınla bir çocuk, kendi dünyalarında çeşitli tipler. Kuşku yandıracak kimse yok. Gereksiz bir yere aranıyorum da ondan. Ne yapıyoruz ki izlesinler? İzliyorlar. Yakalayıp buldular cebimdeki şiirleri. Kimden aldın diyecekler. Ben yazdım. Yuttular da. Kim yazarsa yazsın. Suç mu bağımsızlık savaşı şiiri yazmak? Suç olmayan ne var bu ülkede? Niye yıllardır cezaevinde Nazım? Şiir yazdığından mı? Komünist olduğundan. Ozanlı ile komünistliğini nasıl ayırırsın Nazım'ın? Bir harbiye davası, bir donanma davası, 30 yıl. Kızgınlıkla karışık, önleyemediği bir ürperti gezindi içinde. Daktiloyla ince kağıtlara yazılıp çoğaltılmış İstiklal Savaşı destanı onlardaydı birkaç haftadır. Refik getirmişti, bugün de alacaktı. Üstünde Nazım'ın şiirleriyle yakalanmak hiç de öyle küçümsenecek olay değildi. Daha yayımlanmamış, gizli. Anasını ağlatırlar adamın. Postadan çıktı demek en iyisi. Ne bileyim kimi gönderdiğini. Yutarlar mı? Peki niye gelmedi bu oğlan? Hiç yapmadığı şey. Haliç'in kirli karanlık sularına baktı bir süre. Aynı güvenli ağırlıkla eğilip doğrularak küreklere asılan sandalcıya baktı. Arhavili İsmail şiirini düşündü. O da böyle biriydi belki. Sonra malum olmadı insanlara Arhavili İsmail'in akıbeti. Bunu okusam ne der? Sıkıntı bastı içine. Bir Eyüp vapuru geçiyordu önlerinden. Ardına bağlı yüklü mavnalarla kantere batmış gibi homurdanarak bir çatana çıkıyordu köprünün altından. Karşıya yaklaşıyorlardı. Eyüp vapurunun duman bulutu tepedeki Süleymaniye'yi karalamaya çalıştı, dağılıverdi. Yıllardır kim bilir kaç kez gördüğü bu çarpıcı devinim yüreğine yepyeni bir ısıyla doluşuyordu. İstanbul'un Eylül'ü, Ekim'i, bir de yağmur yağıp açmışsa Süleymaniye yeniden doğar. Refik'in sözü bu. O da ozanlık peşinde. Güzel şeyleri de var. Kolay mı ozanlık? Niye gelmedi bu oğlan? Kıyıyı atlayınca duraladı birden. Şu karşıki kara, sarı yüzlü herif demin kahvede değil miydi? Arkası dönüktü sandalda demek. Gözümden kaçtı. Ülkeye kapıldı kapılacaktı, toparlanmaya çalıştı. Köşeyi döndü işte herif. Benzettim belki. Ya da kuşkulandığımı sezinleyip başkasına devretti. Üçlü izlerlermiş bazı. Biraz göze batmışsa o gider, arkadaki gelirmiş. Üç kişiyi birden benim peşime takacaklar. Haliç'ten salı pazarına dalan çamurlu, ara sokakta çabuk çabuk yürürken sarı yüzlü adamı benzerlerini kolluyordu göz ucuyla iki yanında. At arabaları, kamyonlar, iş yerlerini kapatmaya başlamış esnaf, tüccar, hamallar, gelip geçenler, akşamın bilinen kalabalığı arasında koşturur gibi tünele çıkan sokağa varınca durulmuştu. Dönüp baktı ardına. Elindeki teraziye üzüm dolduran işportacı ile iki alıcıdan başka kimse yoktu sokağın alt başında. Bir kamyondan saç levhalar indiren hamalları, demir yüklü arabaları geçip karşıdaki tünele girdi. Koşarak yetiştiği tünel kalkınca yaslandığı pencere kıyısında bir güven duygusuyla gevşeyivermişti. Sokakta yürürken birileri geliyor peşin sıra. Bir yere sığınıp oturdun mu kurtuldun. Tünelde inip Beyoğlu'na doğru yürürken de ikide bir dönüp yeniden bakındı ardına. Galatasaray'a yaklaşırken tramvayların, araçların, caddeye çökmüş gürültüsünü bastıran kuş cıvıltılarıyla şaşalayıp kaldı birden. İki yanlı yapıların çatısını, saçaklarını, tavana yakın pencere üstlerini öbek öbek doluşmuş kara kuşlar kulağı sağır eden çığlıklarla akşamı başlatıyorlardı. Sığırcık bunlar. İstanbul'da bu kadar sığırcığı bir arada hiç görmemişti. Daha önce de böyle bağırışır mıydı bu kuşlar? Faşistler tepemizde ya, toplaşmış onu bildiriyorlar. Necla da yok ortalarda gitmiş. Yarım saat olacak neredeyse, bekler mi? Sinemanın girişine bir göz attı, döndü caddeye. Taksim'e doğru canı sıkkın yürümeye başlamıştı ki duraladı birden. Turgut! Esmer, ufak tefek bir kız koşturarak geliyordu arkadan. Kara gözleri sinirli sinirli kırpıştırarak yaklaştı. Gidiyordum artık dedi. Sokağın başında gördüm seni. Ne oldun kuzum? Şaşalar gibi olmuştu Turgut, sevinmişti. Bağışla dedi. Tam 1,5 saat bekledim ben de. Gelmedi kimse. Önemini vurgular gibi duraladı. Tutuklama falan mı oldu? Bilmiyorum dedi yavaşça. Şiirler? Bende. Birkaç adım attılar. Tedirginliğini bastırıp durdu Necla. Şu sokağa sapalım. Bana ver dedi. Anlamamış gibi baktı kıza. Sana mı vereyim? Niye? Niyesi var mı? Kız seni korumak istiyor işte. Babasına güveniyor. Güvenmesin mi? Onuruna yediremiyorsun ya, içinden gelen de bu. Boş ver deyip yürüdü. Ne saçma inatların var. Sessizce yürümeye koyuldular Taksim'e doğru. Filmi de kaçırdık dedi Turgut, sessizliği bozmak ister gibi. İyi oldu. Canım hiç sinemaya girmek istemiyordu. Dönüp kıza baktı. Bir daha sinema kapısında beklemem dedi Necla. Gene sinirli sinirli kırpıştırdığı gözlerini ileri dikti. Güç tuttum kendimi dedi. Çantayı indirecektim herifin kafasına. Hadi locaya girelim diye sırnaşıp duruyor. Bir sürü it kopuk. İndireydin. Taksim'e yaklaşıyorlardı. Yağmur mu geliyor? Bulutlar geçiyordu. Duymamış gibiydi Turgut. İkidir sarkıntılıktan söz ediyor. Ben olmadım mı bu kıza locaya diyorlar. Refik gelmedi. Eptal Fos'un köşesindeydiler. Kapıya, merdivene baktı. Çıkalım mı dedi. Önce istekli göründü Necla. Gidecekleri sırada durdu. Bize gidelim dedi. Yemeğe de kalırsın. Turgut'un karşı çıkmasını önler gibi bekledi. Üstümüze şiirlerle, sokaklarda. Doğru söylüyor kız. Sıra Selvilere kıvrıldılar. Bu yoklukta şölene gidiyoruz. Tatlı da yapmışsa annesi. Ne haberler var babanda? Gitti bu sabah dedi Necla. Beklenen yanıtı aranıyor gibi duraladı. Pek konuştuğumuz yok dedi. Almanlarla balayındalar. Anneme bir şeyler anlatıp duruyordu dün akşam. Von Papen bilmem ne demiş Saracoğlu'na. Umursamazlıkla söylemesine şaşırmış gibi baktı Necla'ya. Ne demiş? Bilmem. Banyoya girdim o sıra. Sıcak suyu kesiyorlar, kalamadım. Sıcak suyu kesiyorlardı, kalamadı. Soyundu. Omuzlarına dökülen kara saçlarıyla suyun altına giriverdi. Zeytin karası gözlerini yummuştur suyun altında. Su sıcak, göğsünde, kalçasında buğulu buğulu. Yemek de açarım ben, annem anlatır. Biraz da ekler. Gülerek baktı Turgut. Annen bizimle oturacak mı yemeğe dedi. Benden pek hoşlanmıyor. Sen pek mi hoşlanıyorsun ondan? Göz hasmını tanır. İri damlalı öncüleri tek tek düşen sağına başladı başlayacaktı. Şimşek çaktı. Patlar gibi gök gürledi. Yan sokaktan eve doğru koştururlarken gülerek havaya baktı Necla. Geldi dedi. Çene yüzünden. Apartmana dağıldıklarında ıslanmışlardı. Saçlarından yanaklarına, sivri çenesine akan sular, esmer, kuru yüzündeki sivilce artığı lekeli benekleri iyice ortaya vurmuştu. Düğmeye basıp da asansör çıkmaya başlayınca uzattı elini. Ver şiirleri dedi. Şu gözlere bak. Şiir miir hissedi yok bunun. Alışkanlıkla tutup çekti kollarından. 5. kata kadar her şeyi unutmuş gibi öpüştüler. Sarsıntıyla uyanıp ayrıldılar asansör durunca. Öpüştükten sonra niye gözlerini kaçırır bu kız? İndiklerinde eşarbıyla saçlarını kuruluyordu Necla. Biraz daha güzel olsaydı. Koridor hiç bakmadı Turgut'a. Kapıyı hizmetçi kız açtı. Mükerrem Hanım, annesi, alt katta İclal Hanımlardaymış. Çağırsın mı? Çağırmasın. Bezik partisi bitmeden gelmez. Salona geçip yalnız kaldıklarında şiirleri çıkarıp verdi Turgut. Yağmurun tülü altındaki park otele, boğaza, karşıdaki Üsküdar tepelerine açılı pencere önünde karşılıklı oturdular. Necla açmış, şiirleri okumaya başlamıştı o titrek sesiyle. Bu kaçıncı okuyuşu şoför Ahmet'i? Cızırtılı sesiyle Nazım okuyor, hem de soluk soluğa. Sen Süleymaniyelisin oğlum Ahmet. Sana tek başına verilmiştir bu 3 numaralı kamyonet. 5 katlı apartmanı kim vermiş bu Yozgatlılara? Duvarda camlı, çerçeveli anı resimleri, kuvayi milliye giysiler içinde babasının, Eşref Bey'in kocaman resmi. Kıvırcık kalpak, burma bıyık, omuzdan bele çapraz sarkmış fişeklikler. Bu ülke nasıl kurtarıldı biliyor musun delikanlı? Turgut'a kızıp bağırınca tıpkı böyle bakmıştı. Fotoğraf merceğine bakar gibi. Kalpağı, burma bıyıkları yok şimdi. Fişekliği de atmış, ceketin güç gizlediği bir kırık kale Walter tabanca var kıçında. Dinlemiyorsun. Kalktı Turgut, yüzünde belli belirsiz alaylı gülümseme. Gideyim dedi. Karnının aç olduğunu bildiren bir tür oyundu bu aralarında. Necla gülerek gidip kapıya baktı, usulca kapatıp geldi, boynuna sarıldı Turgut'un. Sert, dolgun göğüslerinin sivri uçlarını göğsüne yaslamış, dudaklarını istekle uzatmıştı. Bütün kaygıların uçup gittiği düşten soluk soluğa ayrıldılar. Sesler geliyordu koridordan. Necla eliyle saçlarını toparlayarak koşturur gibi odadan çıkarken, ''Hemen bir şeyler getireyim mi?'' dedi. ''Akşam yemeğini mi düzenlesin kız yoksa? Biraz uzar da.'' ''Uzasın.'' dedi Turgut. ''O kadar da değil.'' ''Bağışla.'' dedi Necla. ''Benim eşekliğim. Tok olunca herkesi de tok sanıyor insan.'' Gülerek çıktı. Ardından bir süre baktı Turgut. Çekici kılan içtenliği, açık sözlülüğü bu kızın. ''Niye açım?'' dedim. ''Pek de değilim oysa. Kolayına kaçıyorum bu kızda. İşime öylesi geliyor. Kötü şiir okuyorsun. Dayanamadım. Kalktın mı deseydim?'' ''O der ama. Komünist de oldu. Hem de öyle bir der ki artık camlı aile resimleriyle dolu duvarlara, tıkış tıkış mobilyalara, kadife koltuklara, ceviz masaya, kitaplığın dibinde sırmalı, püsküllü başlığı ile cezaya konmuş soylu bir çocuk gibi dikili duran ayaklı lambaya baktı. Eşref Bey'in bir subay arkadaşıyla yan yana kitaplığın rafındaki gümüş çerçeveli fotoğrafları nasıl batıcı geldi birden. İkisi de yüzbaşı. Eşref Bey'in gıdığının altındaki dik yakaya yapışık sırma şerit üstündeki 3 yıldız neye benziyor öyle? Yanındaki kim ise daha yumuşak bakıyor. Bunun bakışından belli ne olacağı. Gerçekten çıkıp gitmek isteği gezinir olmuştu içinde. Kapıya baktı. 1-2 sallandı ayaküstü. Necla'nın kalktığı koltuğa yavaşça bıraktı kendini. Tek tük ışıklar parlıyordu Üsküdar tepelerinde. Bu ışıklar çoğalacak birazdan. Üsküdar daha da karanlığa batacak. İnce pelür kağıtlarına daktilo edilmiş Nazım'ın şiirleri duruyordu pencere kıyısında. Öylece bırakıp gitti kız. Annesi bulsa. Annesine pek aldırdığı yok. Bulsa ne anlayacak? İçeride kurulan masanın gürültüleri, tabak çanak şıkırtıları, ayak sesleri, kapı zili, Necla'nın incecik sesi bir ara. Ne dedi o? Salonun ışığı yandı birden. Kapıdaki Mükerrem Hanım'dı düğmeyi çeviren. Karanlıkta oturuyorsunuz, hoş geldiniz. Ayağa kalkıp yaklaşan kadının elini sıktı. Hoş bulduk. Rahatsız olmayın rica ederim. Kitaplığın dolabından çabucak bir şey alıp çıktı Mükerrem Hanım. Ayakta dikilip kalmıştı Turgut. Kızından güzel bu kadın. Göğüsleri bu kadar taşkın olmasa. Kendini yapayalnız duyumsadı. Tavanın ortasından sarkmış şıkır şıkır kristal avize salonu değil de tüylü halı üstünde yavru köpek leşi gibi duran ıslak, kıyısı açıldı açılacak, çarpık çırpık ayakkabılarını aydınlatıyordu sanki. Utanmıştı birden. Çoraplarım ıslak, kirli, yırtık da. İyi ki ayakkabı çıkartmıyorlar. Annem kimseye eve sokmazdı ayakkabıyla. Namaz kılınıyormuş. Zengin evlerinde namaz kılınmaz mı? Nakışlı alıda kapıdan beri gelen çamurlu ayak izlerini görünce daha da utandı. Mükerrem Hanım da görmüştür. Beni kabak gibi ortaya çıkarmak için açtı avizeyi karı. Mallarına bile saygı duymak zorundasın burjuvaların. Burjuva mı bunlar? Finans kapitale satılmış ulusal kahramanlarımız bunlar monşer. Şu yukarıdaki Ege kahvesinde Cami Baykurt'tan duymuştu bu sözleri. Refik götürmüştü. Tanışıydı Cami Baykurt'un. Gür kaşlarının altındaki etkili bakışlarını, görkemli gövdesini, sık sık yinelediği monşer sözcüğüyle nasıl barıştırabileceğini düşünüp durmuştu uzunca süre. Monşer, finans kapital. Aynı soydan olmalarına karşın şu 2 sözcük bile uymuyor birbirine. Monşer dedin mi gülmek geliyor içimden. Soytarıcı özenti bir söz. Finans kapital dedin mi hiç şakası yok. Bankalar, sigortalar, türlü ortaklıklar, deste deste paralar, altınlar, altınlar. Bu evde bir damlası onların. Necla'nın yeri ne peki bu damlada? Onu Necla da yeni öğreniyor daha. Senden iyi biliyor. Karnı tok olunca herkesi de tok sanıyormuş. Açık açık söyledi. Bir şey bilmez o daha. Açlığı tanımak için acıkmak yetmiyor. Sen biliyor musun? Ötesi tüm yoksulluğu biliyorum. Bir süre açlık ne ki onun yanında? Bir çocuğun en doğal gereksinimlerini umutsuz özleme çeviren 5 parasızlığı kim benden daha acı yaşamıştır? İlaçsız, doktorsuz kişiler arasında kıvranıp durmanın ağırlığını iliklerimde duydum. İnsanı aşağılayan bir umarsızlıkla hem de bomboş bekleyişler içinde. Yolunu da öyle buldun. şu yırtık papuçlarımdan utanmayacak kadar doğru buldum yolumu. Ama utanıyorsun. Utanıyordu. 90 kuruş vardı cebinde. Bir hafta önce Necla'dan aldığı 5 liradan kalan 90 kuruşla daha bir hafta geçinecekti. Sonrası da belli değildi. Ablasından para gelecekti belki. Odanın kirasını Halil ödemese sokakta kaldıktı. İstese çeker pendeye gider o, teyzesine. Ben ne yaparım? Necla girip yemeğe çağırdığında ne yapacağını çözememişti daha. Kapıda bekleyen Necla'ya baktı. Saçlarını satıp topuz yapmış tepesinde. Bak böyle güzel oluyor. Kalkıp kapıya doğru yürürken halılara çekinerek bastığını belli etmemeye çalıştı. İyi kız bu. Bir de nöbete dikilmiş gibi duvarlara asılı şu asker giysili fotoğraflar bakıp durmasa. Şeyler sonra bu ceviz mobilyalar tırmalıyor gibi insanı. Ellerini yıkamak için mavi fayans kaplı banyoya girdiğinde daha da artmıştı yabancılaşması. Hep böyle oluyor. Perdeli gömme banyo, aynı önünde geniş lavabo, camlı dolap, kabarık, renk renk havlular, eczane vitrini gibi adını bile duymadığı diş macunu tüpleri, sabundan çeşitli boyda renkte süngerler, hele o bir türlü görmeye bile alışamadığı çocukların yavur kenefi dediği alafranga tuvalet, tümü de dokunamayacağı kadar uzandaydı sanki. Kalın tüylü bir halı benzerinden yolluk yapmışlar yerlere. Yıkanmayı aklından bile geçiremiyordu burada. Günlerdir nasıl istiyordu oysa şöyle sıcak sularla yıkanmayı. Beceremem ki, bir yanlışlık yaparım. Aynı öyküyü yemekte de duymuştu hep. Bu kaçıncı yemeğe kalışıydı. Alışmış sayılmazdı gene de. Çekingenliğini dağıtmak için Necla'nın gösterdiği sıcak ilgi, özellikle yemekte annesine yerli yersiz takılarak ağırlığı dağıtmak için işi şımarıklığa vardıran oyunlara kalkışması, kolalı keten örtüyü kaplayan porselenlere, kristallere doldurulmuş yiyecek, içecek, bir sürü nesnenin baskısını önleyemiyordu. En büyük bela da şu kolalı peçeti. İkide bir kayar masanın altına doğru. Bir keresinde üstüne basmıştı çamurlu ayaklarıyla. Şarap alır mıydınız Turgut Bey? Yoksa... Yandaki servis masasındaki içki şişelerini gösteriyordu Mükerrem Hanım. Yanıtlamasına kalmadan Necla atıldı hemen. Hadi rakı içelim dedi. Kadehlerine rakı koyan Necla'ya gülümseyerek baktı. Annesini inat yapıyor gene. Mükerrem Hanım rakının kokusundan bile hoşlanmadığını söylemişti. Eşref Bey rakısız duramaz. Necla'nın babasıyla karşılıklı rakı içmesine ne diyeceğini bilememiştir gördüğünde. Kız dediğim bu yaşta hem de babasıyla rakı içsin. Atatürk'ün sofrasında bulunmuş adam Eşref Bey. Kadın hakları var. Yobazlığın, geriliğin yeri yok bu ülkede artık. Babanla kadeh tokuşturup kafa çekeceksin ki devrimcilik gelişsin ülkede. Necla ile ilk tartışmaları kavgaya dönmüştü bu konuda. Aslında Turgut da tam bilmiyordu bu konuda ne diyeceğini. Karşı çıkmak bağnazlık belki de. Tutucu alışkanlıklarımız ne etsek ağır basıyor demek. Fesi, çarşafı, peçeyi savunmanın bir başka türü demişti Necla. Atatürk devrimlerine karşı oluyorsun. Devrimler dedin mi? Hadi şerefe. Necla kadehini kaldırıp uzatmış, kristal rakı kadehlerinin çınlamasındaki tadı bölüşmek istemiş, gözlerini Turgut'a dikmişti. Siz bu yıl bitiriyorsunuz değil mi Turgut Bey? Evet dedi. Verebilirsek sınavları. İş bulabilirsek, açlıktan ölmezsek mi diyeceğim bu karıya? Karı bildiğini okuyor. Çalışırsanız niye vermeyeceksiniz Turgut Bey? Bir an önce ülkeye yararlı olmanın... Rakıyı biz içiyoruz. Bu kadın mı sarhoş oluyor? Ülkeden sana ne Yozgatlar Pacı'nın kızı? Ülke benim edebiyat öğretmeni olmamı bekliyor. Bakalım bırakacaklar mı bitirmeye dedi Necla. Annesinin anlamadan bakmasıyla ekledi. Topun ağzındayız. Almanlar saldırı verdi mi? Kışkırtma başarılı olmuştu. Mükerrem Hanım'ı atılıp kesti hemen. Niye bize saldırsınlar? Bolşevikliği temizliyor adamlar. Almanlar bizim dostumuz kızım. Bolşeviklik kalktı mı yeryüzünden? Savaş mavaş da biter. Kaygılanmayın. Buyur. Gene başladı karı. Necla her vakit yaptığı gibi çınlar gibi bir kahkahayla alaya döndürdü hemen. 40 gün 40 gece düğün yapacaklarmış sonunda da Dolmabahçe Sarayı'nda. Hitler'in oğluyla Churchill'in kızını... Çok mu gülünç buluyorsunuz dedi sert tepkiyle Mükerrem Hanım. Ne sandınız? Barışı da Dolmabahçe Sarayı'nda imzalayacaklar belki de. İsmet Paşa'nın düşüncesi de bu. Aman anne diye kesti Necla. Bırak bu saçmaları Tanrı aşkına. Babamdan bellediklerini hineleyip durma. Kötü vurmuştu. Bu kız da rakı içmesini bilmiyor benim gibi. İkinci kadehi de devirdi. Bozulmuştu Mükerrem Hanım. Yutkundu. Kızından çekiniyor. Gerilemeyi de onuruna yediremiyordu. Siz her şeyi bildiğinizi sanıyorsunuz kızım dedi sinirli sinirli kısık bir sesle. Dünya sizin kafanızdaki dünya değil. Bizim kafamızdaki dünyayı çok bilirsiniz de. Bilmezler mi? Bilmeseler böyle konuşur mu bu kadın? Mükerrem Hanım bir şeyleri toparlamaya çalışırken hizmetçi kız yetişti yardıma. Hanımefendiyi telefonu istiyorlarmış. Hemen kalktı gidiyordu ki Necla seslendi ardından. Hitler'dir anneciğim oğlunun nikahına çağırıyordur seni. Duymamış gibi çıktı Mükerrem Hanım. Necla'nın alaylı gülüşü soğuk bir sessizliğin çökmesini engelleyememişti. Yemekler de tadından yitirmiş gibiydi. Masayı bırakıp kalkmak gelmişti Turgut'un içinden. Ciğerli pilavdan biraz daha almak istemesine kızdı. Baba Minat serbest fırkaya girmiş bir zamanlar bu kadın. Ne anlama demişti bunu. O da bilmiyormuş gibi kalkıp büfe üstündeki meyve tabağını masaya koydu. Sonra anımsamış gibi. Haydi üzümlerimizi içeride yiyelim istersen dedi. Kahve içeriz değil mi?